Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırladı, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada sesimizi sizlere Sertaç Çokoy ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Arslan ve Tavşan hikayesiyle devam ediyoruz hocam. Kur'an-ı Kerim'i hevasına göre tevil eden adamın durumunu değerlendireceğiz bugün.
Evet.
Ey gizlice heva ve hevesini tazeleyen kimse, imanını tazele ama yalnız dille olmasın. Heva ve heves durdukça iman tazelenmez. Çünkü heva, iman kapısının kilididir.
Evet, aslında insanı, fiillerini ve davranışlarını, hayat tarzını belirleyen iki unsur vardır. Bunlardan bir tanesi heva ve hevestir, bir tanesi de imandır. Siz ya heva hevesinize göre hayat sürersiniz ya da imanınıza göre hayat sürersiniz. Hı hı. Aslında heva ve hevesiniz sizin de isteklerinizdir ama sizi kötü bir sonuca doğru götürür. Bunu yaparken de yani heva ve hevesine uyarken de insan yaptıklarından haz alır. Ama bu hazzının sonucunda kötü bir yere çıkacağını da hesap etmez. Bu bir takım kötülüklere düçar olmasına da sebep olur. Aslında bugünden baktığımız zaman toplumdaki suç işleyen insanların, kötülük yapan insanların neredeyse tamamının heva ve hevesine göre hareket ettiğini de çıkarabiliriz, söyleyebiliriz. Çünkü heva ve heves şu demektir. İnsanın her aklına geleni, her arzu ettiği şeyi yapması demektir. Hı. Çünkü onu hesap etmeden, üzerinde düşünmeden, problemin ne olduğunu, bunun hangi sonuçları doğuracağını düşünmeden hareket ederseniz bir takım kötülüklerle sonuçlanırsınız. Dolayısıyla bu yüzden heva ve hevesine göre hareket etmemek lazım. Peki iman ile hareket etmek ne demektir? Şimdi imanda tabii şöyle bir şey söz konusu. Mesela biz Allah'a ve onun son peygamberi Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Muhammed'e gönderilmiş Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. Ancak bu imanı bilgiden ari olarak düşünmemek lazım. Her şeyin önce bir bilgisi vardır. Üzerinde okursunuz, düşünürsünüz, kafa yorarsınız, doğru olduğuna bir kanaat getirirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan olduğuna kanaat getirmeniz lazım, inanmanız lazım. İlk okuduğunuzda, hani Müslümanlar için söylemiyorum, gayrimüslim birisiniz, başka bir dine mensup bir insansınız. Kur'an-ı Kerim'i okumaya kalktığınız zaman ne yaparsınız? Elinizi alır almaz onun Allah'tan olduğuna inanmazsınız elbette. Merak etmişsinizdir. Bu hakikaten Allah'tan mıdır, değil midir diye okursunuz ve onun içerisindekiler sizi bu kitabın Allah'tan olduğuna kanaat getirdiyse, yani iman ettirdiyse, işte o andan itibaren ne yapmanız gerekiyor? O kitapta olanların hayatınıza geçirmeniz, yani hayatınızı o kitapta olanlara göre şekillendirmeniz gerekiyor. İşte Mevlana Hazretleri'nin iman dediği şey bu. İnsanlar imanına sahip çıkarak, imanının peşinden giderek hayat sürmelidir. Ama insanlara bakıyoruz, heva ve heveslerini her gün tazeliyorlar. Her gün başka bir hevası var. İşte bugün A model araba almak istiyor. Yarın modelini yükseltip B model almak istiyor. Ertesi gün başka bir şey almak istiyor. Ertesi gün başka bir şey almak istiyor. Yani hevasını her gün tazeliyor. Ve kendi hayatını belirleyen şeyi her gün yeniliyor. Ama bu yenilediği şeyin kendisini iyiliğe mi kötülüğe mi götüreceğini bilmiyor. Hesap etmiyor. İşte Mevlana Hazretleri bundan bahsediyor. Ve tavsiye ediyor. Diyor ki hevanı yenileyeceğine imanını tazele. Her gün imanını tazelemek ne demek? Bizim dinin öğretisine her gün yeniden bakmamız demek. Ve her gün o öğretinin, oradaki emredilen şeylerin ve yasaklanan şeylerin uyduğumuz takdirde bizi iyi bir sonuca götürdüğümüzü fark etmemiz ve kavramamız gerekiyor. Mevlana Hazretleri diyor ki, heva ve heves durdukça iman tazelenmez. Çünkü bu ikisi birbirine zıttır. Siz ya heva ve hevesine uyarsınız ya da imana uyarsınız. Heva ve hevesine uyduğunuz zaman yaparken zevk alabilirsiniz, haz alabilirsiniz ama bunun sonucunda kötü bir yere varırsınız. İmanınıza uyduğunuz zaman ise aslında biraz mesafe kat etmiş, imanı gerçek bir iman haline getirmişseniz onu yaparken de haz alırsınız, zorlanmazsınız. Ama başlangıçta biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü o size bazı hoşunuza giden şeyleri yasak edecektir. Bazı hoşunuza giden şeylerin sonucunun, akıbetinin kötü olduğunu söyleyerek size ondan engelleyecektir. Bu zorunuza gidebilir. Bu yüzden de Mevlana diyor ki her gün imanınızı tazeleyin. Bu sebeple biz iki şeyden birini tercih edeceğiz. Ya heva ve hevesimize göre tercih edeceğiz ya da imanımıza göre yaşamayı tercih edeceğiz. Kur'an-ı Kerim iman ettiğini söylediği halde kötü iş yapanlara da şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki imanınız size ne kötü şey yaptırıyor. Yani doğru dürüst inanmazsanız eğer...
Evet.
Doğru dürüst inanmazsanız eğer inandığınız şeyin içerisine kötülük karıştırabilirsiniz. Ya bu da olabilir, bunu yapmaksa bir şey olmaz, Allah buna da günah yazmaz diyerek bir takım kötülükler yapabilirsiniz. İşte Mevlana, Allah diyor ki imanın size ne kötü şey yaptırıyor diye bunu da söylüyor. Yani iman zannettiğiniz şey aslında heva ve heves olabilir.
Bir gözden geçirin diyor.
Evet.
Tazeleyin.
Bu yüzden de Mevlana her gün bunun tazelenmesi lazım. Her gün gözden geçirilmesi lazım. Gerçekten iman mıdır? Yoksa iman görünümünde heva ve heves midir?
Evet. İlahi sözü tevil etmişsin. Sen kendini tevil et, Kur'an'ı değil. Kendi isteğine göre Kur'an'ı tevil ediyorsun. Yüce mana senin tevilin yüzünden aşağılandı. Senin ahvalin o tuhaf sivrisineğe benzer ki o kendini bir adam sanırdı. İçmeden kendi kendine sarhoş olmuş, zerresini güneş zannetmişti. Doğan kuşlarının övüldüğünü işitmiş, şüphe yok ki ben vaktin ankasıyım demişti.
Evet. İşte bugün aslında asıl üzerinde, bu derste asıl üzerinde duracağımız şey bu Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüne göre, kendi hevasına göre tevil eden insanın durumudur.
Hocam burada tevil etmek, onu
evet, onu da açıklamamız lazım. Doğru söylüyorsun. Tevil etmek, yorumlamak evet. demek. Aslında tevil sonuç demektir. Bir, ama ıstılahi anlamda yorum anlamına geliyor. Bir metin gördüğünüz zaman ne yaparsınız? Onu okursunuz ve o sizin zihninizde bir anlam meydana
kendimize
getirir.
Göre
İlk
bir
anlam
çıkarız.
Getirir. Sonra siz o anlamı biraz daha işlersiniz ve yorumlarsınız. Hı. Biraz genişletirsiniz. Buna biz tevil diyoruz dinde. Tefsir ve tevil. Aslında eskiden ilk zamanlar Kur'an-ı Kerim'in yorumlanmasında tevil kelimesi kullanılırdı. Çünkü tevil kelimesi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de var. Son demektir. Yani bir cümle söylüyorsunuz diyelim ki, bir ayet söylüyorsunuz. Bu ayetin sizi götürebileceği yere kadar gitmenize, en son sınırına kadar gitmenize tevil deniyor işte. Hı. Tefsir kelimesi kullanılmazdı. Daha sonra aslında tefsir kelimesi kullanılmaya başlandı Müslümanlar tarafından. Başlangıçta tevil deniyordu. Ve aslında insanlar her zaman çevrede gördükleri şeyleri yorumlarlar. Yani tevil ederler. Eşyayı tevil ederler, sözleri tevil ederler, kendi davranışlarını tevil ederler. Karşı taraftakini algılarlar ve o algılarını kendi zihinlerinde işlerler. Bu işlemenin sonunda başka bir kanaate de varırlar, sonuca da varırlar. İşte Kur'an-ı Kerim bizim elimizde 1500 senedir hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş sözlerden ibarettir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de, mesela ben de Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife de Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor. Mevlana Hazretleri de Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor. Ben okuduğum zaman sadece zahir dediğimiz ilk anlamlarını ancak kavrayabiliyorum. Ama bunları okuduğunuz zaman, aynı ayeti İmam-ı Azam'a verdiğiniz zaman, o oradan 50 tane hukuki sonuç çıkarıyor. Ben çıkaramıyorum. Neden? Çünkü onun anlama ve kavrama kabiliyeti çok yüksek. Allah ona öyle bir zeka vermiş, öyle bir kavrayış vermiş, öyle bir hikmet vermiş, öyle bir irfan vermiş, öyle bir fuat vermiş. Mevlana Hazretleri de böyle. Siz bir Kur'an-ı Kerim ayeti okuyorsunuz, bir şey anlıyorsunuz. Aynı ayeti Mevlana okuyor, bambaşka bir şey anlıyor. Mesela bu Mesnevi'de birçok ayet-i kerime vardır. O ayet-i kerimeleri ayet olarak da söylemez Mevlana Hazretleri. Hikayeymiş gibi, hikayetin içerisinde söyler geçer gider ve o hikayenin bütünlüğü içerisinde bambaşka bir anlam sizin zihninizde canlanabilir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Müslümanların temel kaynağı olduğu için, bütün Müslümanların temel kaynağı Kur'an-ı Kerim olduğu için aslında bütün fırkalar, bütün düşünce ekolleri, bütün görüşlerini Kur'an-ı Kerim'den çıkarırlar. Hani burada hatırlayalım, Mevlana Hazretleri Cebriyecileri eleştiriyor, tenkit ediyor ve Cebriye'nin de Kur'an ayetlerini yanlış yorumladığını söylüyor. Yanlış yorumladığını söylüyor ve bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, sen diyor Kur'an ayetlerini tevil etme. Yani onu başka bir yere taşıma. Değiştireceksen kendini değiştir. Neye göre? Kur'an'a göre. O zaman bizim Kur'an-ı Kerim'i okurken Kur'an-ı Kerim'e kendi anladıklarımızı söyletmememiz lazım. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini içselleştirmemiz lazım ki doğru bir yola girebilelim. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'in sözünü ettiği bir ayet-i kerime var. Diyor ki, o aldatıcı sizi Allah ile kandırmasın. Yani biz insanları, şeytan insanları Kur'an-ı Kerim ile de kandırabilir.
Evet.
Allah ile de kandırabilir. Şimdi bu önemli bir şeydir. Kur'an-ı Kerim Müslümanların temel kaynağıdır. İlk okuduğunuz zaman, hani gayrimüslim birisi olarak, yani Müslüman memlekette büyümüş birisi olarak değil de gayrimüslim birisi olarak okuduğunuzu düşünelim. Kur'an-ı Kerim'i ilk defa okuyorsunuz ve aslında sadece zahirini kavruyorsunuz. Aslında kavramıyorsunuz, hatta ben ona tanımak diyorum. Tanıyorsunuz neden bahsettiğini. Hani yüzeysel olarak bir tanımanız söz konusu. Bu tanımanın sonunda Allah'tan olduğu kanaatine varmışsanız, o zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı tavrınız değişmek zorundadır. Başlangıçta normal bir kitap olarak bakarsanız ama Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan olduğunu bildiğiniz andan itibaren ona karşı tavrınız ne yapacaktır? Değişecektir. Siz kendi düşüncelerinizi ve kendi fikriyatınızı Kur'an-ı Kerim'e söyletmemeniz gerekiyor. Tam tersi şöyle bir incelik içerisinde bulunmanız lazım. Acaba ben bu Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlarım da insanların yanlış bir yola gitmesine sebep olabilir miyim diye tir tir titremeniz gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de daha önce kimsenin bulmadığı bir şey bulacağım ve ben öne çıkacağım diye baktığınız zaman, münasebetiniz bu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'in size verecekleri başka bir şeydir. Bu Allah'ın son peygambere vahyettiği ve bizlere vahyettiği son ilahi kitaptır diye baktığınız ve yaklaştığınız zaman başka bir şeydir. Bu yüzden Anadolu'da halk irfanı dediğimiz şey şöyle bir şey yapar. Bazıları onu eleştirir, modern zihne sahip olanlar. Bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim okumayı bilmezler belki. Anlamını da bilmezler belki. Ama Arapça yazılmış bir gazete kağıdını gördüğü zaman bile yerde ne yapar? Alır, yukarıca bir yere koyar. Evet. Neden? Der ki bu Allah kelamıdır. Hı-hı. Hatta onun gazete parçası olduğunu bilse bile, Kur'an ayetleri olmadığını bilse bile yine de o kağıdı alır yüksekçe bir yere koyar. Neden biliyor musunuz? Bu Allah'ın sözlerinin, Allah'ın ayetlerinin yazıldığı harflerden müteşekkindir. Bu yüzden buna saygı duymalıyım diye bakar. İşte biz de Kur'an-ı Kerim'e böyle bir saygıyla bakmamız lazım. Şimdi bu hikayeyi ben 40'lı yaşlarımızda Mesnevi okumaya, tekrar okumaya başladığım zaman, o dönemler bir dergi çıkarıyorduk ve sure yorumları yapıyordum. Ve tam da mantalitem işte böyleydi. Özellikle kısa sureleri okuyor, üzerinde kafa yoruyor. Daha önce başkalarının kavramadığı, başkalarının söylemediği bir söz, bir anlam yakalamaya çalışıyor ve onu bulduğumda da büyük bir iştiyakla yazıyordum. Bu bölümü okuduğum zaman, Mevlana'nın bu bölümü biraz sonra siz alt tarafını da okuyacaksınız. Okuduğum zaman kitap elimden hafifçe düştü masanın üzerine. Ve şöyle dedim. Ey Osman, hadi şimdi de sure yorumları yap da görelim.
Ya, ondan sonra yapmadınız.
Evet.
Peki hocam. O sivrisinek pis su birikintisindeki saman çöpünün üstünde gemi kaptanı gibi başkaldırmış. Ben deniz ve gemi hikayesini okumuş bir zaman bunu düşünmüştüm. İşte şu deniz, bu gemi, ben de ehliyetli, rey ve tedbir sahibi bir kaplanım. Deniz üstünde salını sürüp durmaktaydı. O kadarcık bir su ona haddinden fazla göründü. O pis su sineğe göre hudutsuzdu. Sinek de onu olduğu gibi görecek göz nerede? Onun alemi kendi görüşü kadardır. Gözü de bu kadar görür, denizi de ona göre. Batıl tevilci sivrisinek gibidir. Vehmi pis su, tasavvuru saman çöpüdür.
Evet. İşte bu bölümü okuduğumuzda sözünü ettiğim iş gerçekleşti ve eskisi kadar kolay olmadı bizim için sonra yorumları yapmak. Çünkü aslında biz o dönemde de Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan olduğuna inanıyor, ona büyük bir saygı duyuyorduk. Büyük bir muhabbet besliyorduk. Hatta bu gayretlerimiz onun önemli bir kitap olmasından, Allah'ın sözlerini, Allah'ın ayetlerini içeriyor olmasından kaynaklanıyordu. Ama Mevlana Hazretleri'nin sözünü ettiği biçimde Fuat'la bu işi kavrayabilmiş değildik. Ya da Mevlana'nın can dediği kavrayışla kavrayabilmiş değildik. Akli bir kavrayışla kavruyorduk ve kendimizce insanlara Kur'an ayetlerini ulaştırmak istiyorduk. Özellikle modern insana Kur'an ayetlerini ne söyleyebileceğini adeta Kur'an-ı Kerim'in bir cevher madeni gibi araştırıyor ve içerisinden bulduklarımızı insanlara aktarıyorduk. Halbuki Mevlana Hazretleri'nin tavsiye ettiği şey şudur. Kur'an-ı Kerim'e böyle bakmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim bir hazinedir. Ben bu hazineden ne kadar istifade edebilirim diye bakmanız gerekiyor. Ve siz onun karşısında geçtiğiniz zaman onun karşısında kendinizi faydalanacak, istifade edecek, ona rağm olacak birisi olarak görmeniz gerekiyor. Şöyle görmeniz gerekmiyor. Doğru değil öyle. Ben bundan bir şeyleri insanlara götüreceğim. Ben bundan bir şeyler çıkaracağım deyip siz kendi heva ve hevesinizi Kur'an ayetlerine söyletebilirsiniz. Bugün özellikle bugün bunu çokça görüyoruz. Belki geçmişte de örnekleri var ki Mevlana Hazretleri bunu söylüyor. Yani 800 sene önce de aslında bunun örnekleri vardı. Bazı insanlar kendi görüşlerini, kendi hevalarını, kendi arzularını iman görünümü adı altında başkalarına söylüyor. Bir kısmı bunun belki farkındaydı, bir kısmı da farkında olmadan yapıyordu. İşte Mevlana Hazretleri bize bunun farkına varmamız için gayret gösteriyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i tevil etme, sen kendini tevil et. Yani kendini düzelt, kendi yorumunu düzelt, kendi kavrayışını, kendi hevanı fark et ve kendi imanını da fark et. Buna göre kendini düzenle. Hazreti Peygamber'in yaptığı işin benzerini yaparsanız aynı problemle karşılaşıyorsunuz. Hiç olmadığını varsayalım. Diyelim ki pratikte böyle bir şey olmasa bile bu Kur'an ayetleri bizim zihnimizin teşekkülüne yarıyor. Zihnimizin şekillenmesine yarıyor. O ayetler olmasa zihnimiz eksik teşekkül edecek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki peygamberlerin hanımları müminlerin anneleridir. Onları nikahlamaları olmaz. Şimdi bugün ne peygamber aleyhisselam var ne bizim annelerimiz var ne de onları nikahlamak isteyen insan var. Çünkü biz onları annelerimiz olarak görüyoruz. Bu ayet olmasaydı biz peygamberin hanımlarını annelerimiz olarak görmeyecektik. Belki bazı insanlar Hazreti Peygamber'in hanımlarına dil uzatacaklardı.
Evet.
Onlar hakkında ileri geri söz söyleyeceklerdi. İlk kalitesini bilenler belki de abuk subuk şeyler söyleyeceklerdi. Ama bu ayet-i kerime ne yapıyor? Bizim zihnimizi belirliyor ve zihnimizin şekillenmesine yardım ediyor. Bu yüzden biz Kur'an-ı Kerim'i tevil etmeyeceğiz. Kendimizi Kur'an-ı Kerim'e göre tevil edeceğiz. İnsan dış dünyada da iç dünyada da her şeyi olduğu gibi kavrayamaz. Künhüne vakıf olarak kavrayamaz. Çünkü sınırlıdır. Sınırlı olan bir varlık sınırsız olanı kavrayamaz. Ancak belli oranda kavrayabilir. Bunu bileceğiz. Ama insan hakikaten böyledir. Özellikle en cahil insanlar en cesur olanlardır. En rahat söz söyleyen insanlardır. Neden? Çünkü sözünün nereye gideceğini bilmez. Cahildirler. Ne kadar ilminiz artarsa tevazunuz o kadar artıyor aynı zamanda. Ne kadar ilminiz azalıyorsa cehliniz ve cesaretiniz de o nispetle artıyor. Birisinde azalıyor, diğerinde artıyor. Bilgi azaldıkça, bilgi çoğaldıkça ise cesaretiniz azalıyor. Ya böyle değilse diye. O yüzden anladığınız ve kavradığınız şeyleri iyice emin olmadan başkasına söylememek lazım. Hatta söylerken ben böyle söylüyorum ama yanlış olabilir demek lazım. Ben son zamanlarda biraz da şöyle demeye başladım. Ya ben şöyle düşünüyorum ama yanlış olma ihtimali var. Hatta yanlış olma ihtimali çok yüksek diyorum kendi görüşümle ilgili. Bunu da böyle bilmek lazım. Yani sivrisinek gibi Mevlan Hazretleri bazen bu konuda eleştirir. Birileri tenkit ederler. İşte kaba misaller kullanmıştır diye. Bu misalde de iyi bir insanların zihninde kalsın diye aslında böyle yapıyor. Evet. Pis su biliyorsunuz kokar aynı zamanda. Hem kirlidir, çamur renklidir, kokar. Hem de insan bunun hemen farkına var. Ama sivrisinek de ne yapıyor? Çöpün üzerinde kendisini kaptanı derya zannediyor. Kendisini çok büyük birisi zannediyor. İşte Mevlana diyor ki onun gözü o kadar ne yapsın? Bizim bilmemiz gereken şey şu. Biz aslında dünyada ufacık bir varlığız. Hani misal olması bakımından, kavrayabilmek bakımından, anlayabilmek bakımından veriyorum. Belki de böyle değildir ama ayak tırnağımızdaki bir hücreyi düşünün. Ayak tırnağımızdaki bir hücrenin bize nispetle durumu neyse aslında bizim de aleme olan nispetimiz evet, böyle bir şeydir. Evet, belki o kadar bile yoğuz.
Değil, evet.
O yüzden bu kadar büyük olan alemi, bu kadar büyük olan varlığı anlamamız ve kavramamız ancak ayak tırnağındaki bir hücre kadardır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bunu bildiğimiz zaman işte bahtımız açılıyor, şeyimiz, bakışımız değişiyor. Şu son kısmında.
Eğer sivrisinek kendi reyiyle saplandığı tevilden vazgeçerse, baht o sivrisineği hüma yapar. Bu ibret gözüne sahip olan sinek olamaz. Ruhu yüksek yüce bir zat olur.
Evet. Mevlana Hazretleri yine de kapıyı kapatmıyor. Diyor ki eğer bu sinek bunun farkına varır da, hani eleştirdiği cebriyeci var ya, bunun farkına varır da bundan vazgeçerse eğer, bahs yani Allah'ın takdiri ve kaderi, onu ne yapar? Huma kuşu yapar. Yani önemli bir kuşlar arasında en önemli, süslü bir kuştur huma. Önemli bir kuş haline gelir. Diğer insanlardan üstün hale gelir diyor. İşte biz bunu bilmemiz lazım ve hakikaten kendi hayatıma baktığım zaman, her insan kendi hayatına bakmalı. Baktığınızda geçmişte doğru bildiğiniz şeylerin bugün yanlış olduğunu pekala görebiliyoruz. Yani 5 gün önce söylediğimiz bir sözün bugün yanlış olduğunu kavruyorsak, 10 sene önce söylediğimiz sözün yanlış olduğunu kavruyorsak, bizden bugün sadır olan, çok emin olduğumuz şeylerin de 3 gün sonra yanlış olacağını asla unutmamak lazım. Evet. Burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şu sözünü hatırlatmakta fayda var. Diyor ki benim görüşüm doğrudur. Ancak yanlış olma ihtimali vardır. Muarızımın, yani benim görüşümün tersini söyleyen adamın görüşü de yanlıştır. Ama doğru olma ihtimali vardır. Bunu her zaman göz önünde bulundurmamız lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'i okurken, anlamaya çalışırken ona teslim olarak, ona iman ederek okumamız lazım. Yoksa heva ve hevesimizin, bugünkü davranışlarımızın, bugünkü amellerimizin doğru olduğunu gösterecek delil bulmak için bu işi yapmamamız lazım.
Peki hocam. Sonuna geldik programımızın. Yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.